Ayrım 22.
Kipling yazmış öyküyü. Bu adam bir mahpus ayarlamış. Öyle ki uyuklamaya başlayınca çıplak bedeni o demir dişe dayanıyor. Ben de aynını yaptım. Saate bakarım ve kararlaştırırım. Gece yarısına kadar yahut bire kadar ya da ikiye, üçe kadar mahpus yerinden çıkmayacak. Ve böylece belirlenen zamana kadar o beni mahpuslayarak uyanık tutuyor. O mahpus aylardır benim yatak arkadaşım oldu. Öylesine umutsuzluğa kapıldım ki 5,5 saat uyku bir lüks oldu. Şimdi 4 saat uyuyorum. Uyku açlığından ölüyorum. Uykusuzluktan başımın döndüğü zamanlar, uykusu ve dinlenmesiyle ölümün benim için gerçek bir çekiciliği olduğu zamanlar oluyor. Kimi zaman Longfellow'un dizeleri kafamda geziniyor. Deniz sakin ve derindir. Onun bağrında her şey uyur. Bir tek adım ve her şey biter. Bir dalış, bir kabarcık ve o kadar. Kuşkusuz bu tümüyle saçmalık, sinirlilikten fazla gergin bir kafadan ileri geliyor. Ama asıl nokta şu, bunu neden yaptım? Senin için, çıraklığımı kısaltmak için, başarıyı aceleye zorlamak için ve çıraklığım şimdi tamamlandı. Donanımı biliyorum. Yemin ederim her ay bir üniversite öğrencisinin bir yılda öğrendiğinden daha fazla öğrendim. Bunu biliyorum diyorum sana. Ama senin beni anlamana olan gereksinimin böylesini müthiş olmasaydı sana söylemeyecektim. Bu övünme değil, sonuçları kitaplarla ölçüyorum. Bugün senin kardeşlerin, benimle ve onların uyuduğu saatlerde benim kitaplardan söküp aldığım bilgilerle kıyaslanınca cahil barbarlardır. Çok eskiden ben ünlü olmak isterdim. Şimdi üne pek azaldırıyorum. Benim istediğim sensin. Yemeğe, giyinmeye, tanınmaya olduğundan çok sana açım. Başımı göğsüne koymayı ve çok uzun bir süre uyumayı düşünüyorum. Ve diğer bir yıl daha geçmeden önce bu düş gerçekleşecek. Martin'in gücü dalga dalga Ruth'a çarptı ve onun isteğinin Ruth'unkine en zıt olduğu zamanda Ruth kendisinin ona doğru en kuvvetle çekildiğini hissetti. Her zaman ondan kendisine akan güç şimdi onun sabırsız sesinde, pırıldayan gözlerinde çiçekleniyordu ve onda yaşam enerjisi ve zeka kabarıp taşıyordu. O anda ve o an için Ruth kararlılığında bir çatlağın ortaya çıktığını fark etti. İçinden gerçek Martin Eden'ın yenilmez muhteşem görünümünü gördüğü bir çatlak ve hayvan eğiticilerinin kuşkuya düştükleri anları olduğu gibi. Ruth da o şekilde o an için adamın bu yaban ruhunu ehlileştirmek gücünden kuşku duyar göründü. Ve başka bir şey Martin sürdürdü. Beni seviyorsun ama beni neden seviyorsun? Beni yazmaya zorunlu kılan o içimdeki şey, senin sevgini çeken şeyin ta kendisi. Beni seviyorsun çünkü ben her nasılsa tanımış olduğun ve sevebileceğin erkeklerden farklıyım. Ben masa için, muhasebe bürosu için, küçük iş kavgaları için, yasal çekişmeler için yaratılmamışım. Bana böyle şeyler yaptırmak, onların yaptığı işleri yaparak, onların soluduğu havayı soluyarak, onların geliştirdiği görüşleri geliştirerek, beni o diğer erkekler gibi yaparak sen aradaki farkı yıkmış, beni yıkmış, sevdiğin şeyi yıkmış olursun. Yazmaya olan isteğim içindeki en yaşamsal şeydir. Yalnızca bir budala olsaydım ne yazmak için bir istek duyardım ve ne de seni beni bir koca olarak isterdim. Ama unutuyorsun diye kesti Ruth kafasının yüzeysel işlekliği bir benzerlik görerek. Devri daim makinesi gibi kuruntuları ararken ailelerine açlık çektiren garip mucitler vardır. Kuşkusuz onların karıları onları devri daime olan delice sevdaları nedeniyle değil ama ona karşın sevdi ve onlarla birlikte onlar için acı çekti. Doğru diye cevapladı. Ama garip olmayan ve yararlı şeyler icat etmek için araştırma yaparken açlık çeken mucitler olmuştur. Ve kimi zaman başarılı oldukları görülmüştür. Kuşkusuz ben bir olanaksızın peşinde değilim. Olanaksızı elde etmek demiştin sen ona diye Ruth onun konuşmasını değiştirdi. Ben mecazi konuştum. İnsanların benden daha önce yapmış olduğu bir şeyin peşindeyim. Yazmak ve yazdıklarımla yaşamak. Onun suskunluğu Martin'i kamçıladı. Senin için o zaman benim amacım devri daim makinesi kadar saçma bir kuruntu diye sordu. Onun cevabını onun elinin kendi eli üzerindeki baskısından okudu, incinmiş bir çocuğa acıyan ana eli. Ve Ruth için o anda olanaksızı elde etmeye çabalayan delice sevdalı adam Martin incinmiş bir çocuktu. Konuşmalarının sonuna doğru Ruth onu babasının ve annesinin düşmanlığına karşı tekrar uyardı. Ama sen beni seviyorsun Martin sordu. Seviyorum, seviyorum diye haykırdı Ruth. Ve ben seni seviyorum, onları değil ve onların yapacağı hiçbir şey beni incitmez sesinde zafer duyuluyordu. Onların düşmanlığının korkusu değil ama senin aşkına inandığım için. Bu dünyada her şey kötü yola sapabilir ama aşk değil. Yolda bayılıp tökezleyen bir cılız aşk olmadıkça aşk yoldan çıkmaz. 30. Martin rastlantı sonucu kız kardeşi Gertrude ile Broadway'de karşılaştı. Sonradan tanıklandığı gibi çok cömert ama gene de can sıkıcı bir rastlantıydı bu. Köşede otobüs beklerken ilkin Gertrude onu gördü ve yüzünün istekli ve aç çizgilerini, gözlerini umutsuz ve kaygılı bakışlarını dikkat etti. Martin gerçekten umutsuz ve kaygılıydı. Rehindeki bisikleti karşılığında ek bir para koparmaya çalışmış olduğu rehinciyle yaptığı sonuçsuz görüşmeden yeni çıkmıştı. Çamurlu sonbahar havası gelmiş olduğu için Martin bir süre önce siyah takım elbisesini rehinden alıp bisikletini rehine vermişti. Siyah takım elbise var demişti onun her malını bilen rehinci. Onu gidip şu Edu Lipka'ya rehinetmiş olduğunu sakın söyleme bana. Çünkü eğer öyle yaptıysan... Adam tehditle bakmıştı ve Martin aceleyle haykırdı. Hayır hayır o bende ama bir iş konusunda onu giymek istiyorum. Pekala yumuşayan tefeci cevap vermişti. Sana başka para vermeden önce ben onu bir iş konusunda istiyorum. Bu işte zevk için uğraştığımı düşünmüyorsun ya. Ama bu iyi durumda 40 dolarlık bir bisiklet. Martin tartıştı. Ve sen onun için bana yalnızca 7 dolar borç verdin. Hayır hayır 7 bile değil 6 ve 1 çeyrek faizi peşin aldın. Eğer daha fazla istiyorsan takım elbiseyi getir. Martin'i küçük havasız inden dışarıya yüreğinin umutsuzluğu kız kardeşinin acıma duygusuna dokunacak biçimde yüzüne yansımış olarak çıkartan cevap bu olmuştu. Telgraph Avenue arabası gelip öğleden sonra alışverişinden dönen kalabalığı almak üzere durduğu zaman daha yeni karşılaşmışlardı. Arabaya binmesine yardım ederken onun kolunu tutuşundan Mrs. Higginbottom onun kendisini izlemeyeceğini sezdi. Merdivende döndü ve aşağıdaki Martin'e baktı. Onun bitkin görünüşlü yüzü yeniden kalbine dokundu. ''Sen gelmiyor musun?'' diye sordu. Bir an sonra Gertrude onun yanında geri inmişti. ''Ben yürüyorum, antrenman biliyorsun.'' diye açıkladı. ''O zaman birkaç blok ben de yürüyeceğim.'' diye bildirdi. ''Belki bana yararı olur. Bu son birkaç gündür hiç de fazla hareketli değilim.'' Martin ona baktı ve onun savruk genel görünümünde, sağlıksız şişmanlığında, düşük omuzlarında, çizgileri sarkmış yorgun yüzünde, canlı serbest bir bedenin yürüyüşünün tam bir karikatürü olan, ayaklarının esneklikten yoksun o hantal basışında, onun sözünün doğrulamasını buldu. ''Sen iyisi mi burada dur?'' dedi Martin ilk köşede. O zaten durmuş olduğu halde. ''Ve sonraki arabaya bin.'' ''Aman tanrım, şimdiden tamamen yorulmadıysam eğer.'' diye soluklandı. ''Ama senin o ayakkabılarla yürüyebileceğin kadar ben de yürüyebilirim. Tabanları o kadar ince ki sen kuzey okulunda varmadan çok önce onlar patlayacak. Evde daha iyi bir çift var.'' oldu cevap. ''Yarın akşam yemeğe gel.'' Gertrude onu davet etti, konuyla hiçbir ilgisi yokken. ''Mr. Higginbottom olmayacak. O iş için San Leandro'ya gidiyor.'' Martin başını iki yana salladı ama yemek önerisini karşısında gözlerini sıçrayan kurt gibi aç bakışları saklamayı başaramamıştı. ''Bir meteleğin yok Mart ve bu nedenle yürüyorsun. Antrenmanmış.'' Hor gören bir tavırla burun bükmek istedi ama yalnızca burnunu çekmeyi başarabildi. ''Dur bakayım işte.'' Ve el çantasında beceriksizce arandıktan sonra onun eline bir 5 dolar sıkıştırdı. ''Sanırım senin geçen yaş gününü unuttum Mart.'' diye mırıldandı kekeleyerek. Martin'in eli içgüdüsel bir biçimde altın parçasının üzerine kapandı. Aynı anda kabul etmemesi gerektiğini düşündü ve kendisine kararsızlığın bocalaması için de mücadele ederken buldu. Bu altın parçası besin yaşam bedenine ve beynine ışık yazmayı sürdürebilmesi için güç demekti. Ve kim bilir belki birçok parça altın getirebilecek bir şey yazmak için. Yeni tamamlamış olduğu iki denemesinin el yazması hayalinde açık bir biçimde yanarak belirdi. Onarı masanın altında yollayacak pula olmadığı için birikmiş, geri çevrilmiş el yazmaları yığının üzerinde gördü. Ve onarın başlıkları aynen yazı makinesinde yazmış olduğu biçimiyle gözlerinin önüne geldi. Gizemin yüce papazları ve güzelliğin beşiği. Onları hiçbir yere göndermemişti. O çizgide yazmış olduğu herhangi bir şey kadar iyiydiler. Keşke onlar için bir parası olsaydı. Sonra açlığın güçlü bağışığı, nihai başarısının kesinliği içinde yükseldi ve seri bir hareketle parayı cebine attı. ''Sana ödeyeceğim Gertrude, yüz katıyla.'' diye yutkundu. Boğazı acıyla kısılmış ve gözlerinde kısa süren bir nemlilik belirtisiyle. ''Sözlerimi aklında tut.'' Hazin bir kesinlikle haykırdı. ''Yıl bitmeden önce eline bu küçük sarı oğlanlardan tam 100 tane koyacağım. Bana inanmanı istemiyorum. Yapacağın tek şey bekleyip görmek.'' Gertrude inanmadı. Kuşkuculuğu onu rahatsız etti ve başka uygun bir yolu beceremeyerek dedi ki ''Biliyorsun açsın Mart. Bu her yanından apaçık. Ne zaman olsa yemeğe gel. Çocuklardan birini Mr. Higginbottom'un ne zaman bulunmadığını söylemek için sana yollayacağım ve Mart.'' Onun düşünce süreci Martin'e öylesine açıktı ki ne söylemek üzere olduğunu yüreğinin en gizli yerinde duyduğu halde bekledi. ''Bir iş bulmanın zamanı olduğunu düşünmüyor musun? Başaracağımı düşünmüyorsun?'' diye sordu. O başını İki yana salladı. ''Kimsenin bana inancı yok, kendimden başka.'' Sesinde ateşli bir başkaldırış vardı. ''Daha şimdiden iyi yapıtlar yaptım. Birçok yapıtlar ve er veya geç onlar satılacak. İyi olduğunu ne biliyorsun?'' ''Çünkü,'' durakladı, tüm uçsuz bucaksız yazın alanı ve yazın tarihi beyninde kaynaştı. İnancının nedenlerini ona aktarmaya çalışmanın boşunalığını ona gösterdi. Pekala dergilerde yayınlananların %99'undan daha iyi de ondan. Mantığı dinlemeni isterdim diye cevapladı güçsüzce. Ama onun hastalığına koyduğu tanının doğruluğuna sarsılmaz bir inançla. Mantığı dinlemeni isterdim diye tekrarladı. Ve yarın akşam yemeğe gel. Martin ona arabada yardım ettikten sonra aceleyle postaneye gitti ve 5 dolardan 3'ünü pullara yatırdı. Ve o gün daha sonra Morse'lara giderken birçok uzun kalın zarfı yollamak için yolda postaneye uğradı ve 2 centlik 3 pul dışında bütün pulları onlara yapıştırdı. Yemekten sonra Russ Brissenden ile karşılaştığı için o gece Martin için önemli bir gece oldu. Onun oraya gelmesi nasıl bir rastlantıydı, kimin arkadaşıydı ya da hangi tanıdık onu getirmişti Martin bilmiyordu. Ne de onun hakkında Ruth'a soruşturacak kadar meraklıydı. Kısacası Brissenden kuş beyinli ve kansız biri olarak Martin'in dikkatini çekti ve hemen aklından çıktı. Bir saat sonra tabloları süzerek masalardan aldığı ya da raflardan çektiği kitaplara ve dergilere burnunu sokarak odadan odaya sinsice dolaşmasından Brissenden'in aynı zamanda görgüsüz biri olduğuna da karar verdi. Ede bir yabancı olduğu halde sonunda büyük bir Morris koltuğa büzülerek cebinden çıkarmış olduğu ince bir cildi sürekli olarak okuyarak topluluğun ortasında kendisini soyutladı. Okurken dalgın bir biçimde parmaklarını saçlarının arasından okşayıcı bir hareketle geçiriyordu. Bir kez birçok genç kadınla birlikte apaçık büyük bir başarıyla şakalaşırken gördüğü zamanın dışında Martin o akşam ona pek fazla dikkat etmedi. Martin giderken zaten caddeye doğru yarı yola geçmiş olan Brissenden'a rastlantıyla yetişti. ''Merhaba sen misin?'' dedi Martin. Diğeri kaba bir homurdanmayla karşılık verdi ama yanı sıra yürüdü. Martin konuşmak için daha başka bir girişimde bulunmadı ve birçok blok boyunca kesiksiz bir sessizlik içinde yürüdüler. ''Kibirli koca eşek!'' Bağırışın ansızın oluşu ve şiddeti Martin'i afallattı. Eğlendiğini hissetti ve aynı zamanda diğerine karşı büyüyen bir nefret duydu. ''Böyle bir yerde ne işin var senin?'' soru başka bir blok boyu sessizlikten sonra ansızın savruluvermişti. ''Senin ne işin var?'' Martin karşılık verdi. Hay Allah ne bileyim oldu karşılık. En azından bu benim ilk düşüncesizliğim. Her günün 24 saati var ve bunları bir şekilde geçirmen lazım. Gel bir şey iç. Pekala, Martin cevapladı. Hemen arkasından kabule böylesine hazır oluşuna şaşırdı. Ede yatağa girmeden önce yazılacak birkaç saatlik sıradan yazı onu bekliyordu ve yatağa girdikten sonra onun için herhangi bir heyecan verici roman kadar romantizmle dolu olan Herbert Spencer'ın otobiyografisini saymazsa Weissman'ın bir cildi onu bekliyordu. Hoşlanmadığı bu adamla zamanını neden boş harcamalıydı diye düşündü. Yine de içki denilince aklına gelen ne bu adamdı ne de içkinin kendisi ama içkiyle birlikte olan şeyler. Parlak ışıklar, aynalar ve göz kamaştıran bardak sıraları, alevlenmiş ılık yüzler ve adamların seslerinin yankılanan uğultusu. İşte oydu, adamların sesleriydi. İyimser adamların, başarıyı soluyan adamların, paralarını erkek gibi içkiye harcayan adamların sesleri. O yalnızdı. Onun sorunu buydu işte. Bu nedenle çağrıya oltanın ucundaki beyaz bize atılan orkinos gibi düşünmeden atılmıştı. Charlie Hot Springs'de Joe ile olduğundan bu yana Portekiz'de bakkalla içtiği şarap dışında Martin bir barda içmemişti. Düşünsek tükeniş, bedensel tükenişin yaptığı gibi alkollü içki özlemi ortaya çıkarmıyordu ve ona bir istek duymamıştı. Ama tam şimdi içkiye, daha doğrusu içinde içkilerin dağıtıldığı, satıldığı bir ortama istek duydu. Brissenden'ın ve kendisinin geniş deri koltuklara yayılıp oturduğu ve viski ve soda içtiği grotto böyle bir yerdi. Konuştular. Birçok şeyden konuştular. Sırasıyla bir Martin, bir Brissenden viski ve soda söylediler. İçkiye çok dayanıklı olan Martin, diğerinin içkiye dayanma yeteneği karşısında hayret etti ve zaman zaman birdenbire durup diğerinin konuşmalarına şaştı. Brissenden'ın her şeyi bildiğini varsayması ve karşılaşmış olduğu ikinci entelektüel adamın burada olduğuna karar vermesi için çok geçmedi. Ama Martin, Profesör Calvill'de olmayana, bunlar başlıca ateş, parlak bir kavrama ve seziş, dehanın kontrolsüz alevlenişiydi, Brissenden'ın sahip olduğuna dikkat etti. Ondan canlı bir dil akıyordu. İnce dudakları bir makinenin kalıpları gibi kesici ve batıcı deyimler kesip çıkarıyor ya da o ince dudaklar çıkardıkları tamamlanmamış seslerin çevresinde tekrar büzülerek yumuşak kadifemsi şeyler, ateş ve ihtişamın, unutulmayan güzelliğin, yaşamın gizeminin ve kavranamazlığının yansıması olan olgun deyimleri şekillendiriyor ve nihayet tekrar o ince dudaklar kozmik didişmenin gümbürtüsünü ve çatırtısını çınlatan bir borazan gibi gümüş kadar temiz ses veren, yıldızlı boşluklar kadar aydınlık, bilimin son sözünü özetleyen ve yine de daha fazla şeyler bilmeye zorlayan cümleler sıralıyordu. O bir hayal harikasıyla orada anlatım için dilin bulunmadığı deneyciliğin en ileri karakolundan ilerisini gördü ve gene de konuşmanın altın bir mucizesiyle bilinen sözcüklere bilinmeyen değerler vererek Martin'in bilincine sıradan insanlara iletişimi mümkün olmayan mesajlar taşıdı. Martin o ilk hoşlanmama duygusunu unuttu. Burada kitapların verebileceğinin en iyisi gerçekleşiyordu. Burada bir zeka, onun başvurması için yaşayan bir adam vardı. Ben ayağının çamuruyum, Martin tekrar tekrar yineledi kendi kendine. Biyoloji çalışmışsınız, dedi Martin yüksek sesle ve önemli bir tavırla. Brissenden başını iki yana sallayarak onu şaşırttı. Ama yalnızca biyolojinin ortaya koyduğu gerçekleri belirtiyorsunuz, diyerek Martin ısrar etti ve bir boş bakışla ödüllendirildi. Vardığınız sonuçlar okumuş olmanız gereken kitaplarla aynı çizgide. Bunu duyduğuma sevindim, oldu cevap. Bilgilerimin yüzeyselliğinin beni kestirmeden gerçeğe götürmüş olması çok güven verici. Bana gelince doğru ya da yanlış olduğunu araştırmaya hiçbir zaman aldırmadım. Nasıl olsa tümü değersiz. İnsan hiçbir zaman mutlak gerçeği bilemez. Siz bir Spencer yetiştirmesisiniz, Martin kazanmışçasına haykırdı. Onu gençliğimden beri okumadım ve o zaman da tek okuduğum onun eğitimi idi. Böyle kayıtsızca bilgi edinebilmeyi isterdim, dedi Martin ansızın. Yarım saat sonra. Brissenden'in kafa donanımını yakından çözümlüyordu. Siz keskin bir dogmatiksiniz ve işte durumu böylesine şaşırtıcı yapan da bu. Bilimin a posteriori tümden gelip, çevirinin notu. Yöntemle ortaya koyulmuş olduğu en son gerçekleri siz dogmatik bir biçimde belirtiyorsunuz. Doğru sonuçlara sıçrıyorsunuz. Kuşkusuz son derece kestirme gidiyorsunuz. Gerçeğe ışık hızıyla bir tür mantıküstü süreçle yaklaşıyorsunuz. Evet, bu Peter Joseph ve kardeş Tatın'ı rahatsız ederdi, diye cevapladı Brissenden. Ah hayır, diye ekledi. Öyle bir şey değilim. Eğitimim için beni Katolik okuluna gönderen şey yazgının şanslı bir oyunuydu. Sen bildiklerini nereden öğrendin? Ve Martin anlatırken onun zayıf aristokrat yüzünden, düşük omuzlarından, komşu sandalyenin üzerindeki cepleri birçok kitabın yüküyle sarkmış ve şişmiş paltosunda gezinen gözleriyle Brissenden'i inceliyordu. Brissenden'in yüzü ve ince uzun elleri güneşten kahverengileşmişti. Aşırı ölçüde yanmış, diye düşündü Martin. Bu güneş yanığı Martin'i rahatsız etti. Apaçıktı ki Brissenden bir açık hava insanı değildi. O zaman güneş yanığı sağlıksız ve önemli bir şeyle ilgili olmalı, diye düşündü Martin. Onun dar, çıkık, elmacık kemikli, derin çukurlu ve Martin'in şimdiye dek görmüş olduğu en duyarlı ve zayıf, kartal gibi bir burunla süslü olan yüzünü incelemeye dönerken. Gözlerinin boyutlarında dikkat çekecek hiçbir şey yoktu. Renkleri kolay tanımlanamazdı, bir kahverengi olan gözleri ne irri ne de ufaktı. Ama içlerinde için için yanan bir ateş ya da daha doğrusu garip bir biçimde zıt, ikili bir anlatım gizliydi. Küstah, boyun eğmez, hatta fazla hoyrattı ama aynı zamanda onlar acıma uyandırıyordu. Martin yakında öğrenecekse de şimdilik neden olduğunu bilmeden ona acırken buldu kendini. Ah, ben verenliyim, dedi rahatlıkla. Arizona'dan gelmiş olduğunu önceden bildirmiş olarak. Birkaç yıldır oradayım, o iklimde yaşamak için. Buranın ikliminde riske girmekten korkuyor musun? Korkmak? Martin'in sözcüğünü tekrarlayışında hiçbir özel vurgu yoktu ama Martin o münzevi yüzde korkacağı hiçbir şeyin olmadığı ilanını okudu. Gözler bir kartalınki gibi olana kadar kısınmıştı ve genişlemiş burun delikleriyle küstah, iddiacı, saldırgan kartal gagasına dikkat edince neredeyse soluğunu tuttu. Görünüm karşısında ürpererek muhteşem, diye yorumladı kendi kendini. Yüksek sesle şu dizeleri aktardı. Yazgının darbeleri altında başım kanlı ama dimdik. Henley'i seviyorsun, dedi Brissenden. Görünümü hızla büyük bir cana yakınlık ve sevecenliğe dönüşerek. Kuşkusuz senden başka bir şey bekleyemezdim. Ah Henley, yiğit bir ruh. Çağdaş kafiye ustaları arasında o bir gladyatörün harem ağları takımının ortasında göze çarpması gibi göze çarpar. Dergileri sevmiyor musun? Martin yumuşak bir biçimde suçladı. Ya sen? Öylesine yabancı hırladı ki onu afallattı. Ben yazarım ya da daha doğrusu dergileri yazmaya çalışıyorum, diye kekeledi Martin. Bu daha iyi, oldu yumuşayan karşılık. Yazmaya çalıştın ama başarılı olamadın. Başarısızlığına saygı ve hayranlık duyuyorum. Senin ne yazdığını bilirim. Gözü kapalı anlayabilirim onu ve onda öyle bir unsur var ki dergileri ona kapıyor. Onun gözü pekliği. Ve bu mala, özellikle bu mala dergilerin gereksinmesi yoktur. Onların istediği kişiliksiz, vıcık vıcık bir duygusallık. Ve Tanrı biliyor bunu, bulurlar ama senden değil. Ben basit yazılar üzerinde değilim, Martin memnundu. Tersine Brissenden durdu ve Martin'in görünen yoksulluğu üzerinde, iyice yıpranmış kravattan, kenarları pürtüklenmiş yakadan, ceketin parlayan kollarına ve kol ağzının hafif yırtığına geçerek Martin'in çökük yanaklarında sonuçlanan ve orada kalan küstah bir göz gezdirdi. Tersine basit yazılar senin üzerinde ve senin öyle üzerinde ki ona ulaşmayı ümit edemezsin. Baksana arkadaş, seni bir şeyler yemeye çağırarak sana hakaret edebilirdim. Martin elinde olmadan kanın yüzündeki sıcaklığını duydu ve Brissenden zaferle güldü. Tam bir adama böyle bir çağrıyla hakaret edilemezdi, diye sonuçlandırdı. Sen bir şeytansın, diye haykırdı Martin sinirli. Neyse, davet etmedim. Cesaret edemedim. Ah, bunu bilmiyordum. Seni şimdi davet ediyorum. Brissenden konuşurken sanki çağrıyla lokantaya gitmek için oradan ayrılıyormuş gibi sandalyesinden yarı yarıya kalktı. Martin'in yumrukları iyice sıkıldı. Kanı şakaklarını dövüyordu. Bosco, onları canlı canlı yer, canlı canlı yer. Brissenden ünlü bir yılan yutucunun çığırtkanını taklit ederek bağırdı. Seni canlı canlı yiyebilirim kuşkusuz dedi Martin. Diğerinin hastalıkla yıkılmış yapısını küstahça süzerek. Yalnızca ben buna değmem. Tersine Martin düşündü. Çünkü olay buna değmez. Martin ansızın yürekten ve sağlıklı bir kahkaha attı. İtiraf ederim beni aptalca davrandırdın. Benim aç olmam ve senin bunu fark etmen yalnızca doğal, olağan olaylar ve bunda utanç verici bir şey yok. Görüyorsun sürünün geleneksel küçük ahlak değerlerine gülüyorum. Sonra sen keskin gerçek bir söz söylüyorsun ve ben hemen aynı küçük ahlak değerlerinin kölesi oluyorum. Sen hakarete uğradın, Brissenden iddia etti. Kuşkusuz uğradım. Biraz önce. İlk gençliğin ön yargıları bunlar biliyorsun. Böyle şeyleri o zaman öğrendim ve o zamandan beri öğrendiklerim onları değersizleştirdi. Onlar benim utanç verici gizlerim. Ama sen şimdi onlara değer vermiyorsun. Kuşkusuz vermiyorum. Eminsin? Eminim. O zaman gidip bir şeyler yiyelim. Seni ben götüreyim. Martin cevapladı. Son viski sodayı $2'dan kalan son bozuk paralarıyla ödemeye girişerek ve garsonun Brissenden'in zorbalığıyla parayı masaya geri koyduğunu görerek. Martin yüzünü ekşiterek parayı cebine koydu ve bir an için Brissenden'in elinin sevecen ağırlığını omzunda duydu. 32. Hemen ertesi gün öğleden sonra Maria Martin'in ikinci konuğuyla heyecanlandı. Ama bu kez kendini kaybetmediği için Brissenden'i salonun saygın ihtişamında oturttu. Umarım gelmemin bir sakıncası yoktur diye başladı Brissenden. Hayır hayır hiç değil. Elini sıkarak kendisi yatağa geçip onu tek sandalyeye oturturken cevapladı Martin. Ama nerede yaşadığımı nasıl bildin? Morse'ları aradım. Miss Morse telefona çıktı ve işte buradayım. Ceketinin cebini eline attı ve masanın üzerine ince bir cilt fırlattı. Burada bir kitap var, bir şairin. Onu oku ve sakla. Martin'in karşı çıkışına cevap olarak kitaplarla yapacak neyim var ki? Bu sabah yeni bir kanım oldu. Viskin var mı? Hayır kuşkusuz ki yok. Bir dakika bekle. Çıktı ve gitti. Martin'in onun uzun silüetini diş merdivenlerden inerken izledi ve o bahçe kapısını kapamak için dönerken bir zamanlar geniş olan ve şimdi göğsünün çökük yıkıntısı üzerine içeriye doğru kıvrılmış olan omuzlara bir acı duyarak dikkat etti. Martin iki su bardağı çıkardı ve şiir kitabını okumaya yöneldi. Henry Vaughan, Marlowe'un son şiirleriydi. İskoç viskisi yoktu diye dönüşünde bildirdi Brissenden. O dilenci Amerikan viskisinden başka bir şey satmıyor ama işte ondan bir litre. Gençlerden birini limon almaya göndereyim ve bir toddy yapalım, Martin önerdi. Toddy, kanyak, viski gibi içkileri, sıcak su, şeker ve genellikle baharatla karıştırarak yapılan bir içki, çevirinin notu. Böyle bir kitap Marlowe ne kazandırır diye devam etti, söz konusu cildi elinde kaldırarak. Muhtemelen $50 diye geldi cevap. Gene de eğer onun tamamını alabilirse ya da bir yayıncı bunu çıkarma riskini göze almaya kandırabilirse şanslıdır. O zaman kimse yaşamını şiirden kazanamaz. Martin'in hem ses tonu hem yüzü kederini gösteriyordu. Kuşkusuz hayır. Hangi salak bunu yapar? Manzumeden evet. Bruce, Virginia Spring ve Sackwick var. Onlar iyi iş yapıyor. Ama şiir, Pensilvanya'da oğlan çocuklarının gittiği ezberhanelerde öğretmenlik yaparak ve bütün bu ticari küçük cehennemlerde böyle bir iş çekilir şey değil. Önünde daha yaşayacak 50 yıl bile olsa onun yerinde olmak istemezdim. Ve gene de onun yapıtları çağdaş şiir yazarları yığını içinde havuçlar arasındaki bir pembe yakut gibi dikkati çekiyor. Ve hakkındaki eleştiriler, lanet olsun onların hepsi dangalak cüceler. Yazan insanlar üzerine kendileri yazamayanlar tarafından fazlasıyla yazıldı. Martin aynı fikirdeydi. Baksana Stevenson ve yapıtları üzerine yazılan saçmaların çokluğu beni afallattı.